Ayrım 39.
Sayfa 357.
Yaklaştıkça bu ağaçların çok kocaman olduğunu fark ettiler. Çok kadim ağaçlara benziyorlardı bunlar. Tepeleri sanki bir fırtına veya yıldırım onları kasıp kavurmuş ama öldürememiş veya dipsiz köklerini sarsamamış gibi kuru ve kırık olduğu halde hala yükseklere uzanıyorlardı. "Kavşak, evet," diye fısıldadı Gollum. Saklandıkları yerden çıktıklarından beri söylediği ilk sözlerdi bunlar. "O taraftan gitmemiz lazım." Artık doğuya dönerek onları yokuş yukarı yönlendirdi. Sonra büyük ağaç halkasına dalıncaya kadar dağların dış eteklerinden dolanan güney yolu aniden önlerinde beliriverdi. "Tek yol bu," diye fısıldadı Gollum. "Yolun gerisinde başka yol is yok. Kavşaka gitmek zorundayız. Ama acele edin, sessiz olun." Yolda düşmanlarının ordugahlarına girmiş izciler kadar sessizce ve ihtiyatla ilerlemeye başladılar. Batı tarafındaki kayalığın altından kendileri de gri birer kaya gibi avlanan kediler kadar hafif adımlarla gizlenerek yürüdüler. Bir süre sonra ağaçlara vardılar ve bunların ortası kasvetli göğe açılan kocaman çatısız bir çember halinde durduklarını gördüler. Ağaçların geniş gövdeleri arasındaki mesafe, yıkık bir sarayın kocaman karanlık kemerleri gibi görünüyordu. Bunların gerisinde Morannon'a giden yol uzanıyordu. Önlerindeki yol güneye uzanan büyük yolculuğuna doğru gidiyordu. Sağlarında eski Oskili attan gelen yol tırmanarak yaklaşıyor, geçip doğuda karanlığa doğru ilerliyordu. Dördüncü yol onların tutacağı yoldu. Orada bir an korku içinde duran Frodo bir ışığın parlamakta olduğunu fark etti. Işığın yanında duran Sam'in yüzüne kızıl bir parlaklık yaydığını gördü. Işığa döndüğünde dalların kemerleri gerisinde Oskili At yolunun neredeyse dümdüz gerilmiş bir kurdela gibi batıya doğru indiğini gördü. Orada uzakta artık gölgelere gark olmuş Gondor'un arkasında sonunda kocaman yavaş yavaş ilerleyen bir bulutun kenarını bulmuş, henüz lekelenmemiş denize doğru meşhum bir ateş halinde düşmekte olan güneş kavuşuyordu. Kısacık ışığı, Argonaut'un hareketsiz ve heybetli taştan kralları gibi oturmakta olan muazzam bir şeklin üzerine vurdu. Yıllar onu kemirmiş, vahşi eller sakatlamıştı, kafası gitmişti. Onun yerine alay olsun diye yuvarlak, kabaca yontulmuş, medeniyet görmemiş eller tarafından alnında kocaman kırmızı bir göz olan, sırıtan bir yüze benzetilmeye çalışılarak kabaca boyanmış bir taş konmuştu. Dizlerinin, azametli tahtının ve kaidesinin üzerinde Mordor'un solucan halkının kullandığı cinsten kötü sembollerle karışık boş karalamalar vardı. Aniden Frodo, eski kralın yatay ışınların çevrelediği başını gördü. Yuvarlanmış, yol kenarında yatıyordu. "Bak Sam," diye bağırdı hayretle konuşuvererek. "Bak, kralın yine bir tacı var." Gözleri uyulmuş, yontulmuş sakalı kırılmıştı ama yüksek alnının üzerinde gümüş ve altından bir taç vardı. Yıldız gibi çiçekleri olan, sarmaşıksı bir bitki sanki devrilmiş olan krala hürmet göstermek istercesine kendisini onun alnına dolamıştı. Taştan saçlarının çatlakları arasında da kaya korukları sarı sarı parıldıyordu. "Sonsuza kadar fethedemezler," dedi Frodo. Sonra aniden o kısa sahne sona erdi. Güneş batarak gözden kayboldu. Sanki bir lamba söndürülmüş gibi kara gece çöktü. Bölüm 8. Kirit Ungol'un Merdivenleri. Gollum Frodo'nun pelerinini çekiştirip korkuyla ve sabırsızlıkla tıslayıp duruyordu. "Gitmemiz lazım," dedi. "Burada durmamalıyız. Acele edin." Frodo istemeye istemeye sırtını batıya çevirdi ve onu yönlendiren rehberini doğunun karanlığına doğru izledi. Ağaç çemberini arkalarında bırakmışlar ve dağlara doğru tırmanan yolda ilerlemeye başlamışlardı. Bu yolda bir süre dümdüz gidiyordu ama kısa süre sonra uzaktan görmüş oldukları kocaman kayalığın altına gelinceye kadar güneye dönüyordu. Kayalık tepelerinde simsiyah ve ürkütücü yükseliyordu. Gerisindeki gökten daha da karanlıktı. Gölgesi altında büzülen yol devam ediyor, etrafından dolaşıp yeniden doğuya sürüyor ve dimdik bir şekilde tırmanmaya başlıyordu. Frodo ile Sam artık içinde bulundukları tehlikeye bile pek aldırış edemeden yüreklerinde bir ağırlıkla zoraki yürüyorlardı. Frodo'nun başı eğilmişti, yükü yeniden belini bükmeye başlamıştı. Büyük kavşaktan geçer geçmez yükünün itileyen de neredeyse unutmuş olduğu ağırlığı bir kez daha artmaya başlamıştı. Şimdi de yolum ayakları dibinde dikleştiğini hissederek bezginlikle yukarı baktı. Gollum'un daha önce söylemiş olduğu yüzük tayflarının şehrini gördü. Kayalık tepenin dibine büzüldü. Uzun ve meyilli bir vadi, derin bir gölgeler uçurumu. Dağların ta ötelerine doğru uzanıyordu. Öte yanda, vadinin kollarının yakınında bir yerlerde, Epel Duat'ın siyah dizlerindeki yüksek kayalık bir mevkide, Minas Morgul'un surları ve kuleleri vardı. Etrafındaki her şey, gökte, yerde karanlıktı. Ama orada ışıklar yanıyordu. Bir zamanların Minas İtil'inin mermer surlarından taşan tutsak ay ışığı. Tepelerin boşluğunda pırıl pırıl duran ay kulesi değildi bu. Hasta ayın tutulmuş ışığından daha solgundu. Titrek ve bir çürümenin gürültülü nefesi gibi bir ceset ışığı, hiçbir şeyi aydınlatmayan bir ışık. Surlarda ve kulelerde pencereler görünüyordu. İçteki boşluğa bakan sayısız kara delik gibi. Fakat kulenin en üst kısmı yavaş yavaş dönüyordu. Önce bir yana, sonra öbür yana. Geceyi gözleyen kocaman hayaletsi bir baş. Bir an için üç yol arkadaşı büzüşüp isteksiz gözlerle yukarı bakarak orada durdular. İlk kendine gelen Gollum oldu. Yine aceleyle onların pelerinlerini çekiştirdi ama tek bir söz söylemedi. Onları sürüklüyordu adeta. Attıkları her adım gönülsüzdü. Zaman da yavaşlamıştı sanki. Öyle ki ayaklarının kalkıp inmesi arasında nefret verici dakikalar geçiyordu. Böylece yavaş yavaş Akköprü'ye vardılar. Burada belli belirsiz pırıldayan yol, vadinin ortasındaki derenin üzerinden geçip gidiyor, çarpık çurpuk dolanarak şehrin kapısına varıyordu. Şehrin kapısı, kuzey surlarının dış halkasına açılmış kara bir ağızdı. Her iki yanda da geniş düzlükler uzanıyordu. Soluk beyaz çiçeklerle dolu gölgeli çayırlar. Çiçekler de aydınlıktı. Güzellerdi güzel olmasına ama yine de biçimleri korkunçtu. Tıpkı huzursuz bir rüyanın çılgın biçimleri gibi. Bir de belli belirsiz, hasta edici bir mahzen kokusu yayıyorlardı. Havayı bir çürümüşlük kokusu doldurdu. Çayırdan çayıra çıkıyordu köprü. Köprünün başında şekiller vardı. Marifetle yontulmuş, insana ve hayvana benzeyen şeylerin suretleri. Ama hepsi kokuşmuş ve iğrenç şeylerdi. Altından akan su sessizdi ve tütüyordu ama sudan yükselip köprünün etrafında kıvrılıp bükülerek dönen buhar korkunç biçimde soğuktu. Frodo duyularının sersemlediğini ve aklının karardığını fark etti. Sonra aniden sanki kendi iradesi dışında başka bir irade iş başındaymış gibi acele etmeye, el yordamıyla ilerlemek istercesine ellerini uzatıp başı bir yandan bir yana sallanırken ileri doğru yalpalaya yalpalaya gitmeye başladı. Hem Sam hem Gollum onun peşinden koştular. Sam tam köprünün eşiğinde tökezlenip düşmek üzere olan beyni kolları arasına aldı. ''O taraftan değil, hayır o taraftan değil.'' diye fısıldadı Gollum. Fakat dişleri arasındaki nefesi ağır sessizliği bir ıslık gibi yırttı adeta. O da dehşetle yere büzüştü. ''Sıkı dur Bay Frodo.'' diye mırıldandı Sam Frodo'nun kulağına. ''Geri gel, o taraftan değil, Gollum öyle diyor ve ben de ilk kez onunla aynı fikirdeyim.'' Frodo yüzünü ovuşturdu ve gözlerini tepedeki şehirden zorla ayırdı. Aydınlık kule onu büyülemişti. Kapıya doğru giden ışınlar saçan, yoldan koşup gitmek için duyduğu arzuyla savaştı. Sonunda bir gayret döndü, böyle yapar yapmaz yüzüğün boynundaki zincire asılarak kendisine karşı koyduğunu fark etti. Gözleri de o bakışlarını çevirirken o an için sanki körleşmişlerdi. Önündeki karanlık zifiri bir renkteydi. Yerde ürkmüş bir hayvan gibi sürünen Gollum daha şimdiden karanlık içinde gözden kayboluyordu. Sam tökezliğe tökezliğe giden beyine destek olup onu götürürken elinden geldiğince Gollum'u izledi. Derenin yakınındaki kıyısına pek uzak olmayan bir yerde yolun kenarındaki taş duvarda bir boşluk vardı. Buradan geçtiler ve Sam ilk başta tıpkı ana yol gibi belli belirsiz pırıldayan dar bir patikada olduklarını gördü. Yol korkunç çiçeklerin olduğu çayırın üzerine varınca sönükleşip kararıyor, vadinin kuzey kısmına doğru dolaşık, çarpık bir güzergah izliyordu. Bu patikada hobbitler yan yana zahmetle yürüdüler. Arada bir onları eliyle çağırmak için döndüğü zamanlar hariç, önlerindeki Gollum'u görmüyorlardı bile. Sonra Gollum'un gözleri, belki de iğrenç morgul pırıltısını yansıtarak veya içinden ona cevap veren bir ruh haliyle tutuşarak, yeşil beyaz bir ışıkla parladı. Frodo ve Sam o korkunç pırıltının ve karanlık göz çukurlarının hep bilincindeydiler. Durmadan omuzları üzerinden arkaya bakıyor, sonra kararmakta olan patikayı bulmak için gözlerini çeviriyorlardı. Yavaş yavaş zahmetle devam ettiler yollarına. Leş kokusunun ve zehirli derenin buharlarının üzerine çıkınca daha rahat nefes almaya başladılar. Zihinleri de açıldı. Fakat şimdi de kol ve bacakları korkunç biçimde yorgun düşmüştü. Sanki bütün bir gece boyunca ağır bir yük altında yürümüşler ya da kuvvetli bir akıntıya karşı uzun süre yüzmüşler gibi. Sonunda mola vermeden daha fazla ilerleyemeyecek duruma geldiler. Frodo durarak bir kayanın üzerine oturdu. Artık çıplak kayanın büyük kamburuna tırmanmışlardı. Önlerinde vadi tarafında bir çıkıntı vardı. Bunun tepesinden sağ tarafında derin bir yarık bulunan geniş bir kaya çıkıntısından başka bir şey olmayan yol dolanarak devam ediyor. Dağın dik güney yüzünden yukarı doğru sonunda yukarıdaki karanlık içinde gözden kayboluncaya kadar tırmanıyordu. ''Biraz dinlenmem lazım Sam'' diye fısıldadı Frodo. ''Çok ağırlık yapıyor bu nesne evladım Sam. Çok ağır. Acaba nereye kadar taşıyabileceğim onu? Her halükarda bunu denemeden önce dinlenmem lazım.'' Önlerindeki dar yolu gösterdi. ''Şşt şşt'' diye tısladı Gollum aceleyle onlara dönerek. ''Şşt!'' Parmakları dudaklarının üzerindeydi ve başını telaşla sallıyordu. Frodo'nun kolundan çekerek yolu işaret etti. Fakat Frodo hareket etmiyordu. ''Henüz değil'' dedi, ''henüz değil.'' Yorgunluk ve yorgunluktan da ötesi bunaltıyordu gönlünü. Sanki aklı ve bedeni üzerine ağır bir büyü yapılmıştı. ''Dinlenmem lazım'' diye mırıldandı. Bunun üzerine Gollum'un korkusu ve tedirginliği o kadar büyüdü ki bir kez daha konuştu. Parmaklarının arasından tıslayarak sanki sesini havadaki görünmeyen dinleyicilerden saklamaya çalışırmış gibi. ''Burada değil, hayır, burada dinlenme. Aptallar, gözler bizi görebilir. Köprüye geldiklerinde bizi görürler. Gelin uzaklaşın, tırmanın, tırmanın, gelin.'' ''Haydi Bay Frodo'' dedi Sam. ''Yine haklı, burada duramayız.'' Tamam dedi Frodo uzaktan gelen bir sesle, sanki yarı uykuluyken konuşurmuş gibi. Deneyeceğim. Zar zor ayağa kalktı. Fakat çok geç kalmışlardı. Tam o anda ayaklarının altındaki kaya titredi. O dev gürleme sesi her zamankinden yüksek olarak yerden geldi ve dağlarda yankılandı. Sonra kör edici bir hızla koca, kırmızı bir şimşek çaktı. Doğudaki dağların çok ardında gökyüzüne sıçradı ve alçalmakta olan bulutları alaboyadı. O soğuk, korkunç ışığın ve gölgelerin vadisinde dayanılmayacak kadar göz alıcı ve vahşi görünüyordu şimşek. Gorgoroth'a coşan alevin önünde kayaların ve sırtların zirveleri dişli bıçaklar gibi simsiyah fırlıyordu. Derken muazzam bir gök gürültüsü çatırdadı. Ve Minas Morgul cevap verdi. Kurşun rengi şimşekler göz kamaştıran bir ışıkla parladı. Kuleden ve çevre tepelerden kasvetli bulutlara sıçrayan mavi alev taşları. Toprak homurdandı ve şehirden bir çığlık yükseldi. Avcı kuşların tiz ve acı seslerine, öfke ve korku ile çıldırmış atların acı kişnemelerine karışan, hızla yükselerek duyma sınırının dışında, kulakları yırtan bir perdeye varan keskin bir gıcırtı duyuldu. Hobbitler sese doğru dönerek elleriyle kulaklarını kapatıp kendilerini yere attılar. Korkunç çığlık önce uzun, mide bulandırıcı bir ulumaya dönüşüp sonra da kaybolurken, Frodo yavaş yavaş başını kaldırdı. Dar vadinin karşısında artık neredeyse gözleriyle aynı seviyede şeytani şehrin surları duruyordu ve parlayan dişleriyle açık duran bir ağız biçimi verilmiş, oyuk kapısı ardına kadar açılmıştı. Kapıdan dışarıya bir ordu çıktı. Ordudakiler tamamen samur rengi, gece gibi kara giysilere bürünmüştü. Soluk surların önünde ve yolun ışıklı zemininde görebiliyordu Frodo onları. Sıra sıra küçük kara silüetler hızla ve sessizce yürüyorlar, sonu gelmez bir akışla dışarı çıkıyorlardı. Önlerinde düzenli gölgeler gibi büyük bir süvari alayı gidiyordu. Bunların da başında hepsinden daha büyük bir atlı vardı. Bir süvari, kukelat alı başında tehlikeli bir ışıkla titreşen, taca benzeyen, miğfer hariç tepeden tırnağa siyah. Artık aşağıdaki köprüye doğru yaklaşıyordu, Frodo'nun kıpırdamadan, başka bir yana çeviremeden takılıp kalmış gözleri onu izliyordu. Belli ki dokuz süvarinin efendisi, dehşetli ordusunu savaşa götürmek için geri dönmüştü. Buradaydı. Evet, soğuk elindeki o zehirli bıçak ile yüzük taşıyıcısını yaralayan yabani görünüşlü kral, gerçekten de buradaydı işte. eski yara acıyla zonklamaya başladı ve Frodo'nun kalbine doğru büyük bir ürperti yayıldı. Daha bu düşünceler korkuyla içine işlerken ve sanki bir tılsım gibi onu bağlarken süvari aniden tam köprünün girişinde durdu ve arkasındaki koca ordu da hareketsizleşti. Bir duraklama oldu, ölü bir sessizlik. Belki de Tayf beyni çağırmıştı. Yüzük bir an için vadisinde başka bir güç hissederek aklı karışmıştı. Korkuyla miğferlenmiş ve taçlanmış karabaşı bir o yana bir bu yana döndü. Görünmeyen gözlerle gölgeleri süpürerek Frodo bekledi. Yaklaşan bir yılanı bekleyen bir kuş gibi hareket dahi edemeden ve beklerken daha öncekilerden çok daha zorlayıcı bir biçimde yüzüğü takma emrini hissetti. Fakat baskı ne kadar büyük olursa olsun artık ona boyun eğme eğilimi yoktu içinde. Yüzüğün yapacağı işin sadece ona ele vermek olacağını biliyordu ve yüzüğü taksa bile Morgul kralı ile yüzleşmeye gücü yoktu. Henüz yoktu. Artık iradesinde dehşetle yılmış olsa bile o emre bir karşılık yoktu. Sadece dışarıdan büyük bir gücün kendisine zorladığını hissediyordu. Bu güç elini aldı. Frodo istemeyerek boşlukta asılı kalmış gibi zihniyle seyrediyordu. Sanki uzaklardaki eski bir hikayeye bakarmış gibi. Güç elini milim milim boynundaki zincire doğru hareket ettirdi. Sonra kendi iradesi harekete geçti. Yavaş yavaş elini zorla geri itti ve göğsünde gizli duran başka bir şeyin üzerine koydu. Eli bu şeyi sarınca soğuk ve sert geldi eline. Galadriel'in şişeciği, neredeyse o ana kadar unutulmuş o çok değerli şişecik. Ona dokununca bir süre için yüzükle ilgili bütün düşünceler aklından silindi gitti. İç geçirerek başını eğdi. Tam o anda Tayf kralı döndü ve atını mahmuzlayarak köprüden geçip gitti. Bütün karanlık ordusu da onu izledi. Belki de elf başlıkları onun görünmeyen gözlerine karşı koymuştu ve minik düşmanın zihni güçlenmiş olduğundan düşüncelerini başka yöne çevirmişti. Ama onun acelesi vardı. Daha şimdiden vakit gelmişti. Büyük efendisinin emriyle batıdaki savaşa gitmesi gerekiyordu. Kısa bir süre sonra dolanan yoldan geçip gitti. Gölgelere karışan bir gölge gibi arkasından kapkara saflar hala köprüden geçiyordu. Isildur'un güçlü olduğu günlerden beri vadiden bu kadar büyük bir ordu hiç çıkmamıştı. Bu kadar kötü ve bu kadar güçlü bir ordu Anduin geçitlerine hiç saldırmamıştı. Ama yine de bu o anda Mordor'un cepheye sürdüğü orduların en büyüğü değildi. Frodo kıpırdadı. Aniden gönlüne Faramir düştü. Fırtına sonunda koptu diye düşündü. Bu kocaman mızrak ve kılıç safları Osgiliath'a gidiyor. Faramir zamanında geçebilecek mi acaba? Bunu tahmin etmişti ama zamanını biliyor muydu? Kral ile dokuz süvari gelince geçitleri kim tutabilir ki? Üstelik başka ordular da gelecek. Çok geç kaldım. Her şey bitti. Yolda oyalandım. Her şey bitti. Görevimi yerine getirsem bile hiçbir zaman kimse bilemeyecek. Anlatabileceğim kimse kalmayacak. Her şey boşuna olacak. Zayıflığına yenilerek ağladı. Morgul ordusu köprüyü geçmeye devam ediyordu. Sonra çok uzaktan, sanki güneş içinde bir sabah, gün kapıya dayanıp da kapılar açılırken, şairin hatıraları arasından geliyormuş gibi Sam'in sesini duydu. ''Uyan Bay Frodo, uyan. Eğer ses, kahvaltınız hazır da.'' diyeydi, pek şaşırmayacaktı. Belli ki Sam'in acelesi vardı. ''Uyan Bay Frodo, gittiler.'' dedi. Boğuk madeni bir ses duyuldu. Minas Morgul'un kapıları kapanmıştı. Son mızrak dizisi de yoldan kaybolup gitmişti. Kule hala vadinin karşısından sırıtıyordu ama içindeki ışık azalmaya başlamıştı. Bütün şehir yeniden kuluçkaya yatmış bir karanlık gölgeye ve sessizliğe dönüyordu. Yine de her yanı tetikteydi. ''Uyan Bay Frodo, gittiler. Biz de gitsek iyi olacak. O yerde canlı olan bir şeyler var hala. Gözleri olan ya da gören aklı olan bir şey. Bilmem anlatabildim mi? Bir noktada çok oyalanırsak, çok geçmeden bize ulaşır. Haydi Bay Frodo.'' Frodo başını kaldırdı, sonra ayağa kalktı. Yılgınlık üzerinden gitmemişti ama o zayıflık geçmişti. Hatta artık biraz önce hissettiğinin tam aksini hissediyordu. Yani eğer becerebiliyorsa, yapmak zorunda olduğu şeyi yapması gerektiğini, Faramir'in, Aragorn'un, Elrond'un, Galadriel'in, Gandalf'ın ya da herhangi birinin onun yaptığını bilip bilmemesinin önemsiz olduğunu düşünerek acı acı gülümsedi bile. Asasını bir eline aldı, şişeciyi öbür eline. Berrak bir ışığın parmakları arasından taşmaya başladığını fark edince şişeciği göğsüne sokup yüreğinin üzerinde tuttu. Sonra artık karanlık uçurumun diğer tarafındaki gri bir parıltıdan başka bir şey olmayan Morgul şehrinden yüzünü çevirerek yukarı tırmanan yolu tutmak için hazırlandı. Gollum belli ki Minas Morgul'un kapıları açıldığında hobbitleri yattıkları yerde bırakarak kaya çıkıntısı boyunca sürünmüştü. Şimdi emekleyerek geri geldi. Dişleri takırdayarak ve parmakları şakırdayarak ''Aptal, salak!'' diye tısladı. ''Çabuk olun, tehlike geçti zannetmesinler, geçmedi, acele edin.'' Hobbitler cevap vermediler ama yükselen kaya çıkıntısından onu izlediler. Başka bir sürü belayla karşılaşmış olmalarına rağmen bu iş hala ikisinin de hoşuna gitmiyordu. Neyse ki uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra patika, dağın yan tarafının yeniden yükseldiği bir dirseğe vardı. Yol burada aniden kayanın içindeki dar bir geçide giriyordu. Gollum'un sözüne etmiş olduğu ilk merdivene varmışlardı. Neredeyse her yer zifiri karanlıktı. Bir karış ötesini göremiyorlardı. Fakat Gollum onlara döndüğünde gözleri bir metre kadar yukarıda soluk soluk parlıyordu. Dikkat diye fısıldadı. Basamaklar, bir sürü basamak. Dikkatlassım. Gerçekten de dikkat gerekiyordu. İlk başlarda artık her iki yanlarında da duvar olduğu için Frodo ile Sam'e kolay gelmişti merdivenleri çıkmak. Fakat basamaklar bir el merdiveni kadar dikti neredeyse. Yukarı tırmandıkça arkalarındaki siyah, yüksek ve uzun uçurumun daha bir farkına varır oldular. Üstelik basamaklar hem dar, hem düzensiz, hem de aldatıcıydı. Basamakların kenarları yıpranmıştı ve pürüzsüzdü. Bazıları kırılmıştı. Bazıları ise her adımda çatırdıyordu. Hobbitler sonunda çaresizlik içinde önlerindeki basamaklara tutunarak ve sızlayan dizlerini bükülüp düzelmeye zorlayarak güç bela ilerlemeye devam ettiler. Basamaklar dimdik dağın içine daldıkça kaya duvarlar başlarının üzerinde daha da yukarılara uzanıyordu. Bir zaman sonra tam artık daha fazla dayanamayacaklarını hissettiklerinde Gollum'un gözlerinin yeniden onlara baktığını gördüler. ''Çıktık!'' diye fısıldadı. ''İlk merdivenleri geçtik. Bu kadar yükseğe tırmanan akıllı hobbitler. Çok akıllı hobbitler. Sadece birkaç minik basamak daha kaldı, o kadar. Evet.'' Son derece yorgun ve sersemlemiş olan Sam ve onu izleyen Frodo, son basamağı tırmanıp bacaklarını ve dizlerini ovuşturarak yere oturdular.